Kur'an'ın en temel davalarından birisi öldükten sonra dirilme olayı. Dünya, ahiret. Biz şu an dünyadayız. Bunun bir de ahiret boyutu olacak. Mesela Allahu Teala bildiriyor. Vel tenzur nefsun ma gaddemet ligat. Yani her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Burada yarından murat, bugün cumartesi ise yarınki pazar değil. Bugün dünya, yarın ahiret. Dünya bir gündür, o da bugündür derler. Ve bunun bir diğer alemi olacak. Ve bu dünyanın mütemmimi olacak. Bunun çok delilleri var. Bediüzzaman muhakematın son kısmında 10 ayrı delil şeklinde bunları nazara vermiş. Beşincisi, evet sabıkan beyan olunduğu gibi cem-i fünunla hasıl olan bütün fenlerle meydana gelen istikrayı tamla yani tümevarım yoluyla sabit olan intizamı kamil. Yani bütün fenler kamil bir intizam olduğunu gösteriyor ve istikrayı tam tümevarım da bunu gösteriyor. Tümevarım derken biz her şeydeki intizamı tek tek bilmiyoruz. Ama fenler bunu araştırıyor ve alemde tam bir intizam, mükemmel bir intizam olduğunu kendi alanları ile kendi sahalarında göstermiş oluyorlar. O intizamı ihtilalden halas eyleyen ve tekemmül ve ömrü ebediye mazhar eden haşr-ı cismaninin sadefinde olan saadet ebediyeyi bizzarure iktiza eder. Yani sadeften inci çıkıyor ya, haşr-ı cismaninin sadefinde de ebedi saadet var. İşte alemdeki intizam böyle bir saadet diyarını zorunlu olarak gerektiriyor. Evet, saatin saniye, dakika, saat ve günleri sayan çarklarına benzeyen yevm ve sene ve ömrü beşer ve deveran dünya birbirine mukaddime olarak döner. Burada da alemin çarklarının ahireti netice verecek şekilde dönmesi. Nasıl ki saatte saniye, dakika, saat, günler birbirini takip ediyor. Ve biz işte gün, sene, ömrü beşer ve bu şekilde gittikçe daha ileriye doğru bunları görebilmekteyiz. Öyle görülüyor ki bu çarkın neticesinde ebedi hayat gelecek. Ömrü beşer ve deveran dünya birbirine mukaddime olarak döner, işler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi mevtten sonra kıyamet dahi o destgahtan, o tezgahtan çıkacağını haber veriyorlar. Yani bunlar birbirinin numunesi, birbirine benziyor. Geceden sonra sabah geliyor mu? Evet geliyor. Kıştan sonra bahar geliyor mu? Evet geliyor. Ölümden sonra da kıyamet olacak ve diğer alemde ebedi hayat olacak. Bu tezgah onu netice verecek. Evet, insanın her ferdi birer nev'i gibidir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela elma ayrı, portakal ayrı. Tatları farklı. Ama elmaların kendi içindeki fark çok fazla değil. Ve dünyanın neresine gitseniz elmanın tadı ana hatlarıyla bellidir. Ama insanlar her birisi bir tür gibi. Her insan ayrı bir alem tabiri caizse. İkizler bile o derece birbirine benzemiyor. Şeklen benzese de ruh dünyaları, iç dünyaları hayli farklı. Bu önemli bir tespit. İnsanın her ferdi birer nev'i gibidir, tür gibi. Zira nuru fikir onun amaline, emellerine öyle bir vüs'at vermiş ki bütün ezmanı yutsa tok olmaz. Evet, insan fikir nuruyla öyle büyük emelleri var ki bütün zamanları yutsa tok olmaz. Yani elimizden gelse tarihin bütün zamanlarında yaşamak isteriz. Elimizden gelse Mars'a gitmek, daha ilerisine gitmek isteriz. Sair enva'ın efratlarının mahiyeti, kıymeti, nazarı, kemali, lezzeti, elemi ise cüz'i ve şahsi ve mahdut ve mahsur ve anidir. İnsan dışındaki türlerde ise fertlerin mahiyeti kıymeti, nazarı, kemali, lezzeti, elemi cüz'idir, şahsidir, mahduttur, sınırlıdır ve anidir. Tabi burada mahiyet, kıymet, nazar, kemal, lezzet, elem 6 tane kelime kullanıldı. Buna mukabil de şahsi, mahdut, mahsur, ani bunlara yer verildi. Yani birbiriyle alakalı olarak da bu kelimeler değerlendirilebilir. Beşerin ise ulvi, külli, sermedidir. İnsanın kıymeti ve mahiyeti, nazarı, kemali, lezzeti bunlar külli, sermedidir. Yevm ve senede olan çok nev ileride olan birer nevi kıyamet-i mükerrere-i neviye ile insanda bir kıyamet-i şahsiye-i umumiyeye remiz ve işaret belki şehadet eder. Allah-u Teala nevileri diriltiyor. Yani diyelim ağaç nevi. Geçen yılki kayısı ağacı yaprakları sonbaharda sarardı ve kış geldiğinde yaprak diye bir şey kalmadı. Ama bahar geldiğinde geçen yılki yapraklar gibi yenileri geldi. Fert olarak aynı değil aslında. Geçen yılki yapraklar gitti. Yerine yenileri geldi. Onlarda bu şekilde nevde bir dirilme var. Ama insanlarda ise fertte dirilme olacak. Ve her bir insan ismiyle, resmiyle, cismiyle daha ne gibi özellikleri varsa onlarla diğer alemde mahfuz bir şekilde, bu özellikleri korunmuş bir şekilde yeniden diriltilecek. Ve Allah-u Teala bizim nezdimizde her şeyi koruyan bir kitap var diyor. İşte levh-i mahfuz, her şeyin levh-i mahfuzda yazılması gibi. Diyelim ben hayli kitap yazdım. Bu kitapların piyasada nüshası var. Ama bir de bende dijital nüshası var. Diyelim piyasada tek bir kitap bile kalmadı. O dijital nüshadan aynen bunlar tekrar basılıyor. Bizim programımız tabiri caizse dijitalimiz ilmi ilahide bulunmakta ve diğer alemde hiçbir insan başkasıyla karıştırılmadan bu şekilde diriltilecek. Yedinci olarak da neam beşerin cevherinde gayr-ı mahsur istidadatında mündemiş olan, gayr-ı mahdut olan kabiliyattan neşet eden, müylattan hasıl olan, la-i tenahi amalinden, emellerinden tevellüt eden, gayr-ı mütenahi efkar ve tasavvuratı, maverai haş-ı cismanide olan, saadet ebediye elini uzatmış ve metni nazar ederek o tarafa müteveccih olmuştur. Yani burada beşerin istidat cevheri ve sonsuza açılan emellerinden söz edildi. Beşerin cevherinde böyle sınırlanmayacak şekilde kabiliyetler var. Ve bu kabiliyetlerden meyiller meydana geliyor ve emeller meydana geliyor. Ve bu şekilde yine sınırları olmaz bir şekilde fikir ve tasavvurlar. Bütün bunlar dünyaya sığmıyor. Dünya bunları tam karşılamıyor. Elbette diğer alemde insanın bütün bu kabiliyetleri, meyilleri, emelleri, fikirleri, tasavvurları karşılığını bulacak. Burada istidat ve kabiliyet ayrı ayrı zikredildi. İstidat daha genel, kabiliyet biraz daha özel olduğu anlaşılıyor. Kabiliyet dıştan gelen tesirleri alabilme gücü, kabul edebilme manasını taşıyor. Ama istidat ise ruhtaki potansiyeli ifade ediyor. Mesela toprakta cam olmaya bir istidat var. Gerekli işlemler yapılır ve topraktan cam elde edilir. Camda ise suretleri alacak ayna olma kabiliyeti var. Yani istidat halinde doğrudan toprak bir cam özelliği göstermiyor. Ama bir işlem yaptığınızda onda bir kabiliyet, bir alıcılık özelliği ortaya çıkıyor. Ve o zaman işte ayna halini alıyor. Karşısındaki görüntüleri kendinde barındırıyor. Bu misali insana şöyle uygulayabiliriz. Doğan her çocuk dünyadaki bütün dilleri öğrenmeye istidatlıdır. İstidat. Yani doğan her çocuk hangi muhitte olsa O muhitin dilini öğreniyor. Yani diyelim ki Çin'deki bir çocuk bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Türkçe konuşulan bir ortam. Burada Türkçeyi öğrenecek. Çin'de doğmuş diye Türkçeye kabiliyeti yok anlamına gelmiyor. İşte doğan her çocuk dünyadaki bütün dilleri öğrenmeye istidatlı. Kendisinde bu potansiyel var. Ama bulunduğu çevre hangi dili konuşuyorsa onu alacak. Bu da onun kabiliyetidir. Yani verilenleri alabilme yeteneğidir. Bu durumda istidat zaten var olanı, kabiliyet ise şartlara bağlı olarak meydana geleni ifade etmektedir. Sekizinci olarak Ne'am, Sani Hakim ve Rahmanurrahim'in rahmeti ise, burada da rahmet delili, yani daha evvelinde Allah'ın hikmeti ahireti gerektiriyor, aleme koyduğu nizam ahireti gerektiriyor. Bunlar, bu gibi şeyler nazara verilmişti. Burada da ilahi rahmet ahireti gerektiriyor. Ne'am, evet, Sani Hakim ve Rahmanurrahim'in rahmeti ise cemini amı nimet eden ve nikmetlikten halas eden ve kainatı firak-ı ebediden hasıl olan vaveylalardan halas eyleyen saadet ebediyeyi nevi beşere verecektir. Yani Allah'ın rahmeti böyle bir ebedi saadeti gerektiriyor. Yani insana bu kadar önem versin, o kadar ikram etsin, ardından da bu insanı yokluğa mahkum etsin. Allah'ın hikmetine de aykırı, rahmetine de aykırı. Zira şu her bir nimetin reisi olan saadet ebediyi vermezse, yani ebedi saadet her bir nimetin başı. Bunu vermezse cemi nimetler nıkmete tahavvül eder. Bizzarure, bilbedahe ve umum kainatın şehadetiyle sabit olan rahmeti inkar etmek lazım gelir. Yani o zaman nimetler azaba döner. Bu adeta idam mahkumuna ziyafet çekmek gibi bir şey olur. Adam idama mahkumsa çekilen ziyafetin bir anlamı yok. Yani sen benim hakkımda idam hükmünü vermişsin, bu dalga mı geçiyorsun gibi o bile hatıra gelebilir. Temsilde hata olmasın. Eğer öldükten sonra dirilme yoksa hepimiz idam mahkumuyuz. Var olmamız o zaman bir ızdırap olur. Dünyadaki bir miktar yaşamamız, pek çok insanla alakamız oluyor. Onlardan ayrılacağız, onlar bizden ayrılacak. Bunlar tamamen ızdıraba dönüşür. Yani Allah bizi tümüyle yok edecekse niye var etti ki? Hatıra bunlar gelebilir. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti ebedi hayatı gerektiriyor. İşte ey birader, mütenevi olan nimetlerden yalnız muhabbet ve aşk ve şefkate dikkat et. Yani Allah'ın bize çok nimetleri var. Bunlardan burada üçüne dikkat çekti. Muhabbet, aşk ve şefkat. Sonra da firak-ı ebedi ve hicran layezaliyi nazara al. Yani ölmekle herkes birbirinden ayrılacak, herkes yok olacak. Bunu nazara al. Nasıl o muhabbet en büyük musibet olur? Yani seviyorsun, sevdiğin senden ayrılmış. Diyelim bir ailenin biricik evladı var ama bir kaza ile veya bir hastalıkla ayrılmış. Bu o aile açısından musibete dönüşecektir. Ama şuna inandıklarında Allah verdi, Allah aldı. Diğer alemde beraber olacağız. O zaman rahatlayacaklardır. Demek hicranı ebedi muhabbete karşı çıkamaz. Yani ebedi ayrılık böyle bir şey yok. İşte saadet ebediye o firak ebediyeye öyle bir tokat vuracak ki adem abad hiça hiçe atacaktır. Yani ebedi saadet o ebedi ayrılığa bir tokat vuracak, onu yokluğa gönderecek. Ve dokuzuncu olarak Ne'am, sabık olan beş mesleğiyle sıdk ve hakkaniyeti müberhen olan Peygamberimizin lisanı haşr-ı cismaninin definesindeki saadet ebediyenin anahtarıdır. Dokuzuncu delil Peygamberimiz öldükten sonra dirilme ile ilgili. Onuncu delil Kur'an-ı Kerim. Ve Peygamberimiz daha evvel anlatıldı nübüvvet nazara verildiğinde. Beş ayrı cihetten bu beş meslekle ifade edildi. Ve o beş meslek mazi, müstakbel, kendi zatı, asr-ı saadeti ve mucizeleri bunlar peygamberin peygamberliğini gösteriyor. Dolayısıyla o sadıktır ve haktır. İşte Peygamberimizin bu şekilde peygamberliği delilli bir şekilde ortada. Onun lisanı, dili, konuşması Haşr-ı Cismani'nin definesindeki saadet-i ebediyenin anahtarıdır. Haşr-ı Cismani olacak, bunun definesinde ebedi saadet var. Peygamberin dili işte bunun anahtarı durumunda. Yani Peygamberin diliyle neler anlatılmış bize onlara bakarsak ebedi hayatı o ifadelerde görebileceğiz. Ve 10. olarak da Neam 7 cihetle 13 asırda icazı musaddak olan Kur'an-ı Muczül Beyan Haşr-ı Cismani'nin keşşafıdır ve fettahıdır ve besmele keşidir. Bu eser yazıldığı dönemde İslam tarihi 13 asırlık bir geçmişe sahipti. Bu açıdan 13 ifadesi burada geçti. Ama aradan bir 100 yıl daha geçtiği için şu an 14 asır diyoruz. 14 asırda Kur'an'ın mucizeliği musaddak. Çok cihetlerle Kur'an mucize. Ve Kur'an kelamullah en kısa tarifiyle Allah'ın kelamı. Allah'ın sıfatlarından birisi kelam sıfatı. Hayat, ilim, irade gibi sıfatları bunları bilmekteyiz. Ve bize anlatılmış kitaplarda bulunmakta. Ve bu sıfatlardan biri de kelam. İşte Allah'ın kelam sıfatının bir tecellisi bizlerde konuşma şeklinde tecelli ediyor. Hayvanlar da bir şekilde birbirleriyle müdavele-i efkarda bulunuyorlar. Çıkardıkları sesler var. Kuşların çıkardıkları sesler var. Kuş dili deniliyor buna. Mantık-ı tayr diye Kur'an'da da geçer. En azından bunların da müdavele-i hissiyatı bulunmakta. İşte mahlukatına da Allah-u Teala kelamdan bir nasip vermiş. Elbette mahlukatına konuşma özelliği veren Allah, kendisi de zatına münasip, mahlukatına uygun bir şekilde kelamda bulunacaktır. Ve vahiy, bu ilahi kelamın üst düzeyi, yani Allah-u Teala peygamberlerle üst düzeyden konuşuyor ve onları kendine muhatap seçmiş, bu şekilde mesajlarını onlara iletiyor. Onlar da diğer insanlara iletiyorlar. Kur'an-ı Kerim ilahi vahyin son mücessem şekli elimizde rahatlıkla ulaşabiliyor, okuyabiliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ilahi nefhayı, ilahi esintiyi orada görebiliyoruz. Yani nasıl ki herhangi birinin kitabını veya şiirlerini okuduğumuzda üslubuna aşina oluruz. Benzerlerini okuduğumuzda bu falana aittir deriz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim peygamberin üslubu değil. Hadislerdeki üslupla Kur'an'daki üslup aynı değil. Üsluba aşina olanlar bunu rahatlıkla fark edebilirler. Halbuki peygamberimiz Efsahul Arap, Arapların en güzel konuşanı. Beşerin en beliği dahi Kur'an'daki ifade tarzını yakalayamaz. Bu gayet açık bir şekilde görülmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim ilahi kelam olarak tevhidi bize anlatıyor, nübüvveti bize anlatıyor, adaleti, ibadet gibi görevlerimizi anlatıyor ve bütün bunları anlatırken anlattığı en temel esaslardan birisi de haşir. Yani öldükten sonra insanların diriltilmesi, yeni bir hayatın başlaması. İşte nasıl ki şu dünya hayatında insan, ruh, ceset ikisi beraber orada bir ikilik var. Bir nevi her şeyde zaten ikili bir sistem var. Dünya, ahiret noktasında da yine ikili bir sistem bulunmakta. Ancak nasıl ki bazıları sadece maddeye nazar ediyor, insanın ruhunu göz ardı ediyorlar, görmüyorlar. Manen gözü kör olan kimseler de ahireti görmüyor veya görmezden geliyor. Halbuki mesela biz bugünü yaşıyoruz, yarının geleceğine de inanıyoruz. Veya kışta yaşıyoruz, baharın geleceğine, yazın geleceğine inanıyoruz. Kışın dünyamıza bir uzaylı gelse, etraf kar, buz, ağaçlarda meyve falan yok, kuru ceset şeklinde. Ve biz buna desek ki, yakında bir bahar gelecek, buzlar eriyecek ve yeryüzü böyle kupkuru olmayacak, her taraf yeşerecek ve rengarenk çiçekler açacak. Ağaçlar yapraklanacak, çiçekleri olacak, daha sonra meyveleri olacak. Uzaylıya bunlar hayal gibi gelir ve kolay kolay zihnine sığıştıramaz. Ama biz tecrübelerimizle biliyoruz ki bu böyle oluyor. İşte dünü getiren bugünü getirir, bugünü getiren yarını da getirir. Dünyayı yaratan ahireti de yaratır. Kur'an bu esas üzere ahireti bize anlatıyor ve diğer alemin geleceğini adeta ahiretin böyle sokaklarında dolaştırırcasına delilli, müdellel bir şekilde bize anlatmakta. İşte Kur'an-ı Kerim'in haşir meselesini anlatması oranın bir keşşafı. O hayatı bize açıyor, fettahı, kapıları aralıyor ve besmele keş, besmelesini çekiyor. Bu dünya böyle ama ardından devamı gelecek. İkinci maksat, Kur'an'da işaret olunan haşre dair iki delilin beyanındadır. İşte Nahu, Bismillahirrahmanirrahim. Bediüzzaman burada muhakematı noktalamış. Yani demek ki biraz daha ileriye gitmeyi düşünmüş ama burada kalmış. Bu Risale'nin telifinden 30 yıl sonra telif etmiş olduğu Şualar isimli eserinde 9. Şua'nın başında şöyle diyor. Latif bir inayet-i Rabbaniyedir ki bundan 30 sene evvel Eski Said yazdığı tefsir mukaddimesi muhakemat namındaki eserin ahirinde ikinci maksat Kur'an'da haşre işaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. Nahu Bismillahirrahmanirrahim deyip durmuş. Daha yazamamış. Halik-i Rahim'ime delail ve emarat haşriyat edince şükür ve hamd olsun ki 30 sene sonra tevfik ihsan eyledi. Ve haşirle alakalı 10. söz gayet mufassal. Haşirle alakalı 29. söz gayet mufassal. Ve risalelerde başka yerlerde de haşirle ilgili meselelere temas edilmiş. Böylece 77 bölümden meydana gelen muhakemat derslerinin sonuna geldik. Benim için zevkli bir çalışmaydı. Ve o vesileyle o derin manalara muhatap olmaya gayret gösterdim. Ve matbu kitap olarak zaten basılmıştı. Ve bunun YouTube versiyonunda olacağını veya televizyon versiyonunun olacağını ifade etmiştik. Böylece bu gerçekleşti. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ve şöyle bir duayla bitirmek istiyorum. Allahümme fehimna esrarel Kur'an kema tuhibbu ve tarda. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.